Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında haftanın ilk iş gününde siz kıymetli dinleyicilerimizle buluşmanın mutluluğuyla hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Bize ulaşabileceğiniz, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Ramazan'da beslenme, sağlık nedeniyle dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur sofralarımızdan neleri eksik etmemeliyiz diye soracağız. Patoloji uzmanı değerli hocamız Profesör Doktor Ömer Uluoğlu'na. Ve hemen sonrasında sözlükte korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek gibi anlamlara gelen takva ile hoşnut ve memnun olmak, tasvip etmek, beğenmek anlamına gelen rıza kavramı üzerine ve ilişkileri üzerine değerlendirmeleri Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamız aktaracak bizlere. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Boşuna gider mi? Bu seni çok üzer mi? Seni ateşe atsam
dersleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız görüşmeli hocam?
Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz. Ramazan ayındayız. Evet. Haliyle sizin o harika yemek anlatımlarınızla şöyle iftar sofralarımızı, sahurlarımızı biraz şenlendirelim istedik ama...
Ben dinleyicilerimizi hırpalamamak için pek fazla yemek tarif etmemeyi düşünüyorum.
Bugün daha çok o iftarda neleri yapmamamız gerektiğini konuşacağız aslında.
Evet,
neleri
çünkü yememiz gerektiğini. Sağlıkla çok yakından ilişkili. Oruç tutma. Şimdi esasında birkaç tane böyle hep tartışılan şey var ve bazı yanlış anlamalar, bazı yanlış uygulamalar var. Ben 31 yıllık tıp profesörüyüm. Dolayısıyla bunlar beni çok rahatsız ediyor. Bunlara müsaade ederseniz bu konuşmada biraz değinmek istiyorum.
Buyurun hocam, estağfurullah.
Bir tanesi oruç açılırken sigara içilmesi. Sigara bir ödül değildir. Çünkü bir gereksinim değildir. Yani ondan yoksun kalındığı zaman onun kullanılması bir ödül değildir. Bir kere bu açıdan uygun değil. Ama özellikle iftarda sigara içmenin sağlığa ciddi zararları var. Çünkü şöyle oluyor. Orucu açmak için bir iftarlıktan birkaç şey yeniliyor. Hemen bir sigara yakılıyor. Arkadan yemeğe geçiliyor. Şimdi iki yemek arasında içtiğiniz sigara normalde solunum yoluyla, solunum mukozası dediğimiz solunum sistemini örten epitel dokusundan emilir toksik etkileri ve binlerce toksik etkisi var. Madde içeriyor. Biz buna sindirim kanalını da katıyoruz. İkinci bir kaynaktan daha sokuyoruz. Daha önemlisi sigara tiryakileri o ilk sigaralarda dikkat ediyorum. Çok böyle derin nefes alıyorlar. Sanki böyle bir çok şiddetli bir şey kaybetmişler de bulmuşlar gibi. Buna ait çok enteresan gözlemler var. Eskiden sigaraların sert tütünden yapıldığı dönemde biz sigara ile ilişkili kanserleri solunum sisteminde akciğerlerin bronş dediğimiz ana yollarında görürdük. Ama giderek sigara içimi yumuşar hale gelince insanlar sigara dumanını daha çok, daha derin çekmeye başladılar. Şimdi akciğerin her yerinde görüyoruz. Dolayısıyla sigarayı böyle hafif hafif sadece hani bu ağız tiryakisi gibi içmek, derin böyle içine çeke çeke sanki bir çok kıymetli bir şeyden yoksun kalmış da ona kavuşmuş gibi çekmek arasında maruz kalınan toksik madde açısından çok büyük fark var. Başlangıçta bunu uyarmak istiyorum. Yani bu sigara ayrıca Ramazan sigaranın bırakılması için bir
çok güzel
şans
bir
da
ortam, evet,
yaratıyor.
Hocam bütün gün zaten sigarasız kalınmış.
Gayet
yani
tabii.
Demek ki yapılabiliyor. Vücut bunu yapabiliyor.
Ben
demek
bir şey
ki
daha söyleyeceğim. Sigara bazı şeylerin yanında çok isteniyor. Bunların işte alkol var. Ramazan'da zaten yok bir.
Evet.
İkincisi kahve türü şeyler var. Zaten siz açsınız, onları yiyip de belli bir süre geçmeden o ihtiyacınız. Yani esasında o hemen başlangıçtaki sigara kullanımınızı 2-3 saat geciktirseniz bile sigara içeceğiniz süre en azından kısalır. Ve bu belki de bir bırakmaya şey olabilir.
Bir teşvik olabilir.
Teşvik olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bir de çok tartışılan, benim arkadaşlarımın da doktorlar olarak arada bir tartıştıkları bir konu var. Sigara fizyolojimize bizim uygun mu? İnsanoğluna sigara diyorum, oruç. İnsan avcı toplayıcı bir tür. Bu şu anlama geliyor. İnsan sürekli otlayan bir hayvan gibi elin altındaki gıda kaynaklarıyla düzenli beslenen bir canlı değil. Gıdaya ulaşmak için belli bir çaba, ya ava çıkacak. O avda başarılı olamayabilir. Av hayvanına rastlamayabilir. Dolayısıyla insan fizyolojisi yaratılışında belli dönemlerle açlığa göre ayarlanmış zaten. Bizim metabolizm kalabilmeye göre ayarlanmış.
Evet.
İki tane koruyucu mekanizmamız var. İnsan hücrelerinin, memeli hücrelerinin kullandığı ana enerji kaynağımız glukozdur. Glukozu şeker olarak almamıza gerek yok. Çünkü enerji kaynağı olarak kullanacağımız bütün besinleri biz zaten glukoz üzerinden metabolizmaya sokuyoruz. Evvela glukoza çeviriyoruz, ondan sonra kullanıyoruz. Dolayısıyla glukozun açsınız, avlanma sırasında da büyük enerjiye ihtiyacınız var ve hızlı kasılan kaslarınız sadece glukoz kullanıyor. Dolayısıyla evvela organizma kendi bir glukoz yardımcısı, rezervi yaratıyor. Bunun adı glikojen. Glikojen karaciğerde, kaslarda, kalp kasında, çizgili kaslarda, böbrekte ama esas karaciğer ve kaslarda bulunan bir glikoz polimeri. Ucuca eklenmiş glikoz molekülleri. Şimdi organizma dışarıdan glikoz alamadığı zaman bunu parçalıyor. Bunun rezerv 7-8 saat. Demek bir kere karaciğerinizdeki glikojeni siz 7-8 saat kullanarak glikozu sanki dışarıdan alıyormuş gibi organizmanızda üretmeniz mümkün. Ondan sonra da periferik yağ depoları dediğimiz depolar yola işin içine giriyor. Onlar daha uzun süren ve daha az verimli olan mekanizmalar. Onu ikinci rezerv olarak tutuyor bizim organizmamız. Ve zayıflıyorsunuz, yağdan yakmaya başlıyorsunuz. Şimdi orucun süresini düşündüğünüz zaman, eğer sahurda da güzel bir yemek yediyseniz, onun emilmesi ve kanda şeker düzeyini 3-4 saat devam ettirdiğiniz, üzerine karaciğerinizdeki 8 saatlik glikoz rezervinizi eklediğiniz zaman, bu insan fizyolojisine aykırı değil. Hı hı. Uyum insan buna kolaylıkla sağlayabilir. Ancak burada işin gurmelik yönü işin içine giriyor. Şimdi sindirim kanalımız uzun bir açlık dönemi, yarım gün devam eden bir açlık döneminden sonra bir takım değişiklikler gösteriyor adaptasyon için. Kendini hareketsizliğe alıyor. Zaten sindirim aktif enerji gerektiren bir olay. Dolayısıyla orucumuzu bozarken tuz açığımız ve şeker açığımız var. İftariyeliğin amacı zaten bunlar. Bunları fazla abartmadan 8-10 lokmayla şekerimizi ve tuzumuzu zaten genelde öyle bir şey ediyoruz. Ya bir hurmayla ya bir zeytinle açıyoruz. Hangisine daha çok ihtiyaç hissediyorsak. 8-10 şeyden sonra bir 15-20 dakika verelim. Çünkü hem şeker hem tuz hemen emiliyor. Ve sindirim kanalımızın efektif çalışması için o taze glukoza ve şekere ihtiyacımız var. Ona o fırsatı verelim organizmamıza. Sonra iftar yemeğimize başlayalım. Bu tıpçası. İftar yemekleri ben size buraya mesela 10 tane iftar menüsü yazdım getirdim. Hangisini isterseniz bir tanesini rastgele okuyabilirim. Bazı prensipleri var. Çok yağlı şeyler sindirim kanalında çok fazla emilmek için kalori kullandırır. Bir. İkincisi sindirim kanalında uzun süre kalır ve sizin geç gün doğmadan yediğiniz yemek ondan sonra eğer aktif çalışıyorsanız sizin için bir çalışma engelleyicisidir. Yatıp uyuyorsanız da bir reflü nedenidir. Dolayısıyla iftar menülerinin sebzeli, çok yağ içermeyen çorbalar ve çabuk enerjiye çevrilebilen hamur işleri.
Makarnalar,
pilavlar. Mesela bu menülerden bakın bir tane işte mesela 4 numaralı menü düğün çorbası. Kuzu eti iç pilav. Mevsim sebze bastı kazandı mı?
Oh harika.
Ya da bir tane daha söyleyin. Siz bana bir sayı söyleyin.
Tamam 9 numara. 9 numara.
Mercimek süzme çorba. Haşlama et yemeği. Cevizli peynirli erişte kabak tatlısı.
Hmm, tatlı da mutlaka sonunda
var. Ve yağlı böyle ağır tatlılar değil. Yani burada böyle fıstıklı bilmem ne değil. Daha çok sütlü, nişastalı, muhallebi gibi, güllaç gibi. Zaten Ramazan tatlısıdır güllaç.
Evet.
Neden? Çünkü bu denene insanlar bunun daha işe yaradığını, daha rahat tolere edildiğini, daha keyif verdiğini, insanı daha kendine rahat hissettirdiğini fark ettikleri için böyle bir menüler oluşmuş.
Evet.
Bunlara dikkat etmek lazım. Sudan zengin. Çünkü sindirim olayı sırasında da o suyu biz kullanıyoruz. Bu arada yeşil sebzeler, özellikle posa bırakan gıdalar mutlaka menüdeki yemeklerin birinin içinde olması lazım. Bir sebze yemeği. Zeytinyağlı olur, etli olur, salata şeklinde olur. Çünkü bağırsaklardaki motilite dediğimiz hareketliliği sağlayan ve o yağlı şeylerin bağırsak içinde kalıp kanserojenik etkiyi daha uzun süre göstermelerini engelleyen bir şey. Yani bunlara Ramazan yemeklerimizde, iftarlarımızda, sahurumuzda dikkat edersek daha sağlıklı, daha konforlu bir Ramazan olur gibi geliyor bana.
Evet hocam, şu diğer menüleri de okuyabilir miyiz?
Vallahi okuyayım.
Baştan hepsini dinleyeceğim.
Baştan menü bir mesela tarhana çorba, piliç kızartma, taze fasulye bakın. Peynirli kol böreği, güllaç.
Hocam güllaç tarifi şimdi hani anlatamayız ama çok basit gibi görünüyor ama sanki yaptığımızda o kadar
sütün,
da basit gibi sütün, değil. Özelliği var mı?
Şimdi güllaç mısır nişastası ile yapılan bir tatlıdır. Nişastayı kaynatırsanız dağılır. Güllaç hamurunu kaynattığınız zaman başka bir tatlı haline gelir. Dolayısıyla güllaç ılık su, en fazla ılık sütle yapılır. Islatma. İkincisi, benim şurada gördüğüm teknik olarak büyük tepsilere yapıyoruz. Çok kolayımıza geliyor. Halbuki esas orijinal güllaç da, güllaç ıslatıldıktan sonra bir küçük yuvarlak çorba kasesi gibi bir şeyin içine konur. Orada katlanır ve tek tek. Onun için içindeki malzeme suyuna karışmaz. Bütün olarak kalır. Ve güllacın içine çok çeşitli şeyler konur. Üzerine mevsim ise işte nar konur filan. Ama güllacın esas şeyi ya fıstık ya ceviz ya badem, bunların ezmeleri.
Üstüne koyacağız ama değil mi? Arasına
içine,
değil.
Ha, içine.
Arasına koyacağız.
İçine. Hmm. İçine. Konulduğu zaman güllaç nefis bir tatlıdır.
Hocam o güllaç yaprakları satılıyor ya.
Tabii.
O yaprakları kullanıyoruz.
Tabii, tabii,
onları
gayet,
satıyoruz.
Gayet, tabii. Onların hepsinin üzerinde nasıl yapılacağına ait. O satılanların şeyler vardır. Yani ev hanımlarımız zaten profesyoneller, bilirler. Oradakini aynen uygularlarsa güzel güllaç yaparlar. Gidip de sütlü tatlılar çabuk bozulur.
Evet, dolapta mutlaka saklamak lazım.
Yani dolayısıyla evde de hanımlar, kadınlarımız çok rahatlıkla yapılabilecek bir tatlı.
Yenecek, yapılacak ve tüketilecek.
Böyle tatlılarımız var. Mesela bakın menülerden bir tanesinde elma asiye var. 2 numaralı menü. Yayla çorba, sebzeli kuzu boğulama, talaş böreği. Bakın hep aynı gidiyoruz,
evet,
farkındasınız.
Önce mutlaka çorbayla
başlıyoruz. Çorbayla başlıyoruz. Elma asiye. Elma asiye muhteşem bir meyve kökenli tatlıdır. Erik ya da daha çok ayvadan yapılır. Ayvayı haşlarsınız, suyunu alırsınız ama sıcak tutacaksınız suyu. Çünkü bu oda sıcaklığında donar. Bunun içine çeşitli meyveler, fıstık, ceviz, dövülmüş, kaymak gibi herhangi bir malzemeyle bir tabağın içinde ıslatılmış bir cam tasa, birazcık malzemeden döküp, içine biraz ara malzeme, üzerine bir kat daha döküp, böyle içinde katmanlar halinde farklı sebze ve meyvelerin tadlarının olduğu. Mesela bir portakal şekerlemesi, incir şekerlemesi. İnce dilimler halinde bir tabaka. Bir tabaka dövülmüş yeşil fıstık.
Ay hocam, tadından yenmeyecek.
Yani ve de düşünürseniz içine koyduğunuz o malzemedeki birazcık yağın dışındaki, o da bitkisel yağ. Yine bizim safra yollarımızı yormayacak, karaciğerimizi yormayacak tatlılar. Bakın bir şey daha okuyayım. Mesela 3 numaralı menü, sebze ezme çorba.
Evet, mutlaka çorbayla başla.
Dana rosto, herhangi bir dana eti, yanında patates püresi, salata.
Bu sefer mesela bu menüde salata var. Önceki menüde börek
komposto
vardı.
Yani Türkiye gibi meyvanın her yerden taştığı bir yerde komposto, taze meyve, her mevsimde taze meyveyle yapabilirsiniz. Yapamazsanız hoşaf yapın. O da kolay. Kuru meyveden,
kuru meyveden
yapın. 4. menümüz düğün çorbası, kuzu iç pilav, mevsim sebze. Bunu okumuştuk. 5. menü domatesli tel şehriye. Koyun kızartma, yanında keşkek.
Bu. Ay, bilen için ne kadar harika bir
dere lezzet. Otlu salata, tereyağlı taze fasulye, ayva tatlısı.
Aa, bayılırım.
Yani devam edelim peki, madem sevdiniz. Menü 6, etli dolma ya da sarma. Pirinç çevirme. Karışık salata, incir ya da kayısı tatlısı.
Hı hı. Mutlaka 4 kalem var ama hocam, evet, okuduklarınızda.
Evet. Daha da fazlasına gerek yok. Zaten uzun bir aradan sonra yemek yiyorsunuz. Sonra önünüzde bütün bir gece var, tekrar yemek yiyebilirsiniz. Dolayısıyla zaten bir önceden iftariyelik yediniz. Dolayısıyla hakikaten gerek yok. Mesela 7 numaralı tavuk çorba, testi ya da tas kebabı, zeytinyağlı sarma ya da dolma, cevizli ya da sütlü kadayıf. 8. peynirli veya kıymalı su böreği. Bir ızgara et, yanında pilav. Yeşil salata, kesme muhallebi ya da sakızlı muhallebi.
Çok güzel.
9. mercimek süzme çorba. Haşlama et yemeği. Cevizli peynirli erişte kabak tatlısı. Bunu okumuştuk. 10 numaralı bamya çorbası. Fasulyenin ve mevsiminde baklanın da çok güzel çorbası olur. Sebzelerden yapılan, böyle ince doğranmış havucun çok güzel çorbası olur. Tatlı kabağından çok güzel sütlü çorba olur.
O zaman bunlara sütlü dediğinize göre süt mü ekleyeceğiz?
Tabii, sütle tabii. Avrupalılar bunu krema derler. Hı-hı. Biz koyulaştırmış süt. Birazcık da böyle torpil olsun derseniz açık kaymak da koyabilirsiniz.
Kaymak. Oh.
Mesela sahan köfte, domatesli pilav. Bunlar ağır bir şeyler değil. Kaymaklı fıstıklı dondurma.
Dondurma da zaten.
Yani farkındasanız daha çok sütlü meyveli tatlılar.
Evet, hafif.
Önden bir çorba. Arada bir tane başlı başına et, bizim zaten Türk mutfağı geleneğimizde pilav tadımlık değildir, doyumluktur. Yani daha evvel de konuşmuştuk sizle. Sofraya oturulur, eski Türk geleneksel sofrasında ortadan yenir. Herkes aynı anda lokma alır. Kimse kimsenin ortadaki biter. Ve herkes ondan aynı miktarda yer. Ama yemeğin en sonunda pilav gelir. Orada kısıtlama yoktur. Yani benim karnım çaha doymadı. Hani doyumluktur o. Pilav en sonra gelir Türk mutfağında.
Etle yan yana gelmez mi?
Gelmez. Et ayrıca yanında bir pilav türeviyle gelir önceden.
O iç pilavıyla filan.
Filan. Ya da hamurlu mesela. Bir bohça böreği gibi. Talaş böreği gibi. Gelir. Ama esas pilav bildiğimiz pirinç pilavımız en sonra gelir. Türk mutfağının, Türk menüsünün sofrasının özellikleridir. Bir de Osmanlı saray mutfağının Abdülaziz dönemine kadar bir özelliği var. Sofrada su olmaz. Sulu şeyler olur. Mutlaka hoşaf olur. Zaten hoşaf, hoş ab. Hoş su.
Hoş su.
Anlamına gelen bir şey. Ve kaşıkla yenir yemek ya da elle yenir. İki tür kaşık vardır. Bakın ne kadar önemli bizim için. Biri hoşaf kaşığıdır, çukurdur. Diğeri de pilav kaşığıdır. Ve de sofraya herkes, iftar sofrasına bile, kendi evinden kendi kaşık takımını getirir.
O da ilginç.
Ve bunlar iftarı veren kişi tarafından toplanır, yıkanır. İftar veren kişinin, ailenin şeyiyle mütenasip, uyumlu bir atlastan, kadifeden bir keseye konularak sahibine geri iade edilir. Hatta bir böyle saray, konak, paşa konağı gibi yerde diş kirası diye daha sonraki öğünde de yenilecek ve bozulmadan 2-3 saat daha bekleyebilecek bir yemek de yanında verilir. Bunlar çok anlamlı, manevi şeyleri olan gelenekler ve fizyolojik de. Yani tıbbi açıdan da güzel şeyler bunlar. Bir kere başkasının kullandığı malzemeyle yemek yemiyorsunuz.
Hocam hep iftardan bahsettik. Biraz da sahurdan bahsedebilir miyiz çok kısa?
Sahurda insanı en çok tutan yemekler, tok tutan, uzun süre tok tutan yumurta yemekleridir. Yumurta canınız istiyorsa yumurtalı yemekleri sahurda yiyin.
Ya da başlı başına yumurtayı da yiyebilirsiniz. Haşlanmış yumurta olarak.
Şıldır.
Sütle mi yapılıyordu hocam?
Hayır. İki türlü yapılır. Düz yoğurtla yaparsanız soğuk olur. Torba yoğurdu ile yaparsanız sıcak çamur olur. Başka bir sefer bana hatırlatın, tarif edeyim.
Tamam, tamam hocam, aklımızda bulunsun. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Menülerimiz de gerçekten bir harikaydı. İnşallah kıymetli dinleyicilerimize not tutabilmişlerdir. Ben kendi kafamda o not listemi hazırladım sayenizde. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamız bizlerle birlikteydi. Ramazan ayı boyunca iftarda neler yiyebiliriz, neler yapmamalıyız gibi konularda çok güzel bilgiler edindi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün iki önemli kavramı ve birbirleriyle ilişkisini konuşmak istiyoruz sizinle. Takva kavramını ve rıza kavramını. Rıza daha hani yakındır bize, Allah razı olsun deriz. Karşıdan rıza bekleriz ama takva kavramı böyle biraz daha sanki kelime olarak çok bildiğimiz bir kelime değildir. Sizden detaylandırmanızı rica ederim.
Estağfurullah. Şimdi kelimeler, denir ki kelimeler birer mercek gibidir. O mercekle nasıl bir nesneye baktığın zaman büyürse, kelimeler de iyi çerçevesini çizerseniz, tahlil edeceğiniz konuyu o kadar anlaşılır hale getirir. Yani bunlar omurga terimler. Kur'an-ı Kerim'in omurga terimleri. Takva terimi, rıza terimi. Dolayısıyla terim konuşmayı çok tercih ediyorum ben ve o terimlerin anlaşılması insanın zihin halinin, ruh halinin, duygu halinin anlaşılmasının da anahtarlarıdır diye düşünüyorum. Şimdi o çerçevede bakacağız meseleye yani. Şimdi takva teriminin insanın zihninde nasıl bir hal yarattığı ve duygu dünyasında, duygu dünyası derken biz genelde kalbi kastederiz. Mesela insanın bir konuda hem zihinsel olarak kesin bilgi sahibi olması lazım. Ama aynı zamanda o kesinlik hissi insanın kalbinde de ne yaratır? Tatmin yaratır. Çünkü bir şeyden emin olmazsanız o şüphe hali zihninizi bir virüs gibi kemirir. Şimdi dolayısıyla şimdi hem zihinsel olarak bu kavramlar bize ne kazandırır? Hem de ruhsal olarak, duygusal olarak bizde nasıl bir hal yaratır ona bakmamız gerekiyor. Tabii ilişkili kavramlar ve öbür tarafta bu kavramlarda da bir ilişki var. Örnek, mesela takva kavramı insanın Allah'la olan ilişkisini düzenliyor. Rıza kavramı insanın hem Allah'la olan ilişkisini hem de insanlarla olan ilişkisini düzenliyor. Dolayısıyla hem bir dikey ilişki var hem bir yatay ilişki var. Bunlar da birbirini ya besliyor, yani birisi diyelim ki Allah'la aranızdaki ilişki çok doğru, sahih bir ilişki ise dikey anlamda, yatay anlamdaki diğer insanlarla olan ilişkinizdeki kaliteyi belirliyor. Çok bozuk bir ilişki varsa yine kalitesini düşürüyor. Bunun bu yukarıdan aşağıya böyle, aşağıdan yukarı da aynı şey geçerli. Örnek mesela hakkın rızası halkın rızasındadır diye bir söz var bizim kültürümüzde. Bu şu demek, halkla, insanlarla bozuk olan bir insanın ilişkisi yatay anlamda ilişki bozuksa dikey anlamda yukarıya doğru ilişki de bozuluyor. Dolayısıyla kavramlar bir ilişkiyi kuran kavramlar. Rıza kavramı ve takva kavramı. Rızadan küçük bir başlamak isterim. Türkçe'de kullanıyoruz. Allah razı olsun. Tamam. Rıza göstermek bir olaya, rıza göstermek. Bunların biraz toplumda ilişkileri kuran daha sistemli, daha sistemik bir terime bizim onu evirmemiz lazım. Sadece bu kadar değil. Yani bir şey oldu, Allah razı olsun, tamam. Ya da işte rıza göstermedi bu olay ya da gösterdi. Bir terim Kur'an, ne dedik? Kur'an'ın omurga terimlerinden bir tanesinin bu kadar sığ bir alanda hemen tüketilememesi lazım. Daha geniş bir çerçevesi olması lazım. Ne görüyoruz? Tövbe suresi 109. ayette onun ipucunu görüyoruz. Ayet-i kerime şunu söylüyor. Efemen essese bünyanehu diye başlayan ayet-i kerime hiç diyor toplumsal yapılarını rıza ve takva kavramları üzerine inşa edenlerle bir uçurumun kenarına inşa edenler bir olur mu? O uçurumun kenarına evlerini inşa edenler evleriyle birlikte uçuruma yuvarlanır giderler diyor. Şimdi iki alternatif sunuluyor. Ya diyor toplumunuzu, yapılarınızı rıza ve takva kavramlar üzerine inşa edeceksiniz ya da bir uçurumun kenarına inşa etmiş olacaksınız aksi takdirde ve her an uçuruma yuvarlanabilirsiniz. Şimdi o zaman rıza ve takva kavramı insanları uçurumun kenarından alan, bir arada dayanışarak ve hayatı beraber inşa ederek yaşamayı bir kültür haline getirebilen iki kavram. Nedir bunlar? Şimdi bu yoruma açık. Onu biz yapacağız. Yani rıza ve takva üzerine toplumunuzu inşa ederseniz kalıcı iki değere, iki sütuna, iki yapıya dayanacağınız için hiçbir sarsıntı sizi sarsamayacak. Oradan söyle diyordur. Aksi takdirde ufak bir sarsıntı toplumunuzu yerle bir edecektir. O zaman şimdi bu riskleri analiz ederek kavramın içini doldurmaya çalışalım. Ne vardır rızanın kök anlamında? Razı olmak var. O zaman insanların birbirinden razı olduğu, birbirine tolerans gösterdiği, düşüncelerinden ve yaşam biçimlerinden dolayı kimsenin kimseye tahakküm etmediği, temel hak ve özgürlüklerini garanti altına aldığı hem anayasal olarak hem de insan davranışları olarak. Bu topluma biz ne diyeceğiz? Rıza toplumu. Kimsenin kimseye tahakküm etmediği, görüşlerini alabildiğine özgür bir şekilde dile getirdiği, inancının gereğini yaşadığı. Böyle bir toplum rıza toplumu. Ne toplumu olmuş oldu? Tolerans toplumu, müsamaha toplumu. Şimdi bu rıza kavramının bir kitaptan, sadece kitapta kalmıyor, kitaptan çıkarılıp yaşam, kendisine yaşam hakkı verildiği bir kavrama dönüşüyor. Rıza kavramı, yani şöyle, size, sizin düşüncenize hiç de uymayan bir düşünceyi bir adam bir yerde dile getirmiş olabilir, yazmış olabilir. Sırf benimkine uymuyor diye bu düşünce, hemen onu bloke etme, engelleme yoluna gitmeyeceğim. Bakın bu işte beraber yaşamanın ve hayatı beraber inşa etmenin ön adımı, rıza. Peki hemen onun yanında andı Kur'an-ı Kerim, bir de takvadan bahsetti. Takva kelimesi rıza kelimesinden daha geniş bir anlama sahip. Bu Türkçe'de kullanırız. Mesela adam çok muttaki, çok takvalı. Bundan kasıt şu, ilk görünen yüzü kelimenin şunu bize söylüyor. Günahlardan uzak duran, kötü alışkanlıkları olmayan, Allah'tan korkan, İnsanlar elinden geldiğince yardımcı olan, ya pozitif bir adam. Bu doğru. Yani takva sahibi bir adam denilince hiç aklımıza negatif bir şey gelmez. Fakat bu eksik. Bu doğru ama eksik. Kur'an-ı Kerim'in bize söylediği bir şey var. Tevbe suresi 109. ayette söylenen şu. Toplumlarınızı, toplumsal ilişkilerinizi bu kavramlar üzerine inşa edin. Yani sadece bir insanın takvalı olması yetmiyor. Aynı zamanda ilişkilerinde de bunun kendini göstermesi gerekiyor. O zaman takva ne? Bir alimimizi burada anacağım. Maturidi ismi. Semerkantlı alimimiz. Son dönemde üzerine çok çalışma yapıldı. Takva terimini yöneticinin, bu yönetici devleti yönetebilir, bu yönetici herhangi bir büroyu yönetebilir, bu yönetici bir aile yöneticisi olabilir, herhangi. Yani elinde inisiyatif olan, erk kullanan herkes yapıp ettiklerini, bütün tasarruflarını en sonunda hesap verebilecek şekilde tasarlar, yapar ederse, hesap verebilirlik söz konusuysa takva budur diyor. Yani örnek, bütün kamu kurumları mali işlerini yürütüyorlar ve yıl sonunda Sayıştay'ın denetiminden geçecekleri için çok dikkatli oluyorlar. Niye dikkatli oluyorsunuz?
Aman çünkü, bir hata yapmayalım.
Aman hata yapmayalım çünkü sonunda ne var? Hesap verebilir bir tablo ortaya koyalım. Ya da yargı mekanizması. Yargı mekanizması bütün kararlarını veriyor ama diyor ki eğer adli yargı bir yanlış yaparsam Yargıtay'a bu taşınır ve rezil olurum. Onun için dikkatli karar vereyim. Yine ne? Hesap verebilirlik. Ya da idari yargı taşıyor onu işte Danıştay'a vesaire. Hesap verebilirlik, hesap verme duygusu bütün insanları adımını dikkatli atmaya, tasarruflarını dikkatli bir şekilde yapmaya itiyor insanları. Şimdi diyor ki Maturidi, insan diyor bütün tasarruflarında, insanlara ilişkin bütün inisiyatiflerinde en sonunda İlahi olan tarafından yapıp ettiklerinin bütün detaylarıyla önüne konulacağının ve hesabının sorulacağının bilerek adım attığında işte o yapabileceği muhtemel hataları, yanlışları yapmaktan geri kalır. Dolayısıyla takva böylece ne olur? Koruyucu bir elbiseye dönüşür. Çünkü takva kelimesinin kökeninde korumak da vardır. Yani öyle davranıyorsunuz ki o sizi koruyor. Böylece koruma mekanizması bir oto kontrol olarak başlıyor ama başkalarına da bu sirayet ediyor. Şöyle düşününüz. Birisine bir inisiyatif kullanacaksınız. Fakat öbürünün aleyhine bir inisiyatif kullanacaksınız. Haksız yere kullanacaksınız. Ama bu korku, yani nihayetinde Allah bunu bana soracak. Dediğinizde siz o inisiyatifi kullanmıyorsunuz. Böylece başkası da haksızlıktan kurtuluyor. Siz de haksızlık yapmaktan kurtuluyorsunuz. Dolayısıyla buradaki altını çizmek istediğim nokta iki kavramla ilgili şuydu. Rıza kavramı ve takva kavramı sadece kişinin içerisinde kalan, sadece kişiyi inşa eden, ahlaken olgunlaştıran, geliştiren iki kavram olmanın ötesinde ilişkiler ağını kuran, toplumsal ilişkilerde birbiriyle sürekli beraber olan insanlara kalitesini, ilişki kalitesini artıran iki temel kavram olarak bize sunuluyor ve kurulacak toplumların, özellikle Tövbe 109'da onun için andım onu, efemen essese bünyanehu ala takva minallahi ve ridvan. Bu kadar güzel ki toplum ilişkilerini, toplumlarını Allah'tan bir takva ve rıza kavramlar üzerine inşa edenlerle, bir uçurumun kenarına inşa edenler bir olur mu? Çok büyük bir risk bildirimi var ayet-i kerimede. Eğer bir toplumda rıza yoksa, yani insanlar birbirinden razı değilse, insanlar birbirine karşı bileniyorsa, bir düşünsenize, çoklu kültürlerin, çoklu, çok farklı dinlerin, çok farklı etnik yapıların olduğu toplumlar hakim dünyada bugün. Bütün dünyada. Sadece Müslüman coğrafyada değil. Avrupa'ya gidin, Almanya'ya gidin, İngiltere'ye, Londra'ya gidin. 180'in üzerinde etnik yapı ve dil konuşuluyor. Var. Şimdi bu toplumda eğer, ya da Türk toplumunda çok farklı kültür yapıları var, etnik yapılar var, din, efendim mezhepler var, meşrepler var mesair. Eğer bu ilişkilerde Kur'an-ı Kerim'in söylediği tamamen hayatı inşa eden kavramlar, öyle sadece retorik değil, söylem değil. Eğer diyor birbirinizle ilişkinizde bu rızayı gözetmezseniz, yani kimse, hiçbir grup diğerine tahakküm etmeyecek. Hiçbir kültür diğer kültüre tahakküm etmeyecek. Şimdi şöyle düşününüz. Avrupa merkezcilik diye bir kültürünüz var mesela. Avrupa merkezci. Onun dışında kalanlar hep çeperlerde, periferide ikincil unsurlar. Değerini ona göre alır. Merkezde ben varım dediğin sürece çatışmaya, kültür çatışmasına hazır olacaksın. Dolayısıyla bu tahakküm bugün Batılıların kendisi eleştiriyor. Evet. Yani böyle bir kültür tabirimi mazur görün, bir kültür faşizmi nihayetinde bir çatışmaya insanlar hazırlar. Dolayısıyla bizim iki kavramı toplumu inşa eden, medeniyetin kurucu iki unsuruna çevirdiğimizde ne olacak? Olacak olan şu, bütün öteki olarak gördüğümüz insanlardan, yapılardan faydalanmanın kapıları açılacak. Ya insanlar bir salata kasesi gibi düşününüz. İçerisinde her şey var. İçinde çıkarın, limonu çıkarın, tuzu çıkarın, domatesi çıkarın.
Hemen tadı değişecek.
Tadı değişir. Dolayısıyla salata kasesi hep birlikte var olmanın, evet, en güzel örneğidir. Ya da aşure örneği verilir. Hepsi beraber. Ya da müziği örnek veririz. En iyisi de aslında müzik notalarıdır. Notanın birisini çıkarın, koca parça gitti. Tek bir notayı çıkarın, bozuldu gitti. Dolayısıyla o birlikte yaşam ve o birlikte bir yönlendirme. Kur'an-ı Kerim harika bir yönlendirme yapıyor. Rıza kavramı, birbirinize tahakküm etmeyiniz. Rıza gösteriniz ki alacağınız kapılar açılsın, birbirinizden yararlanınız. Ve ama takva ondan biraz daha büyük bir öneme sahip. Çünkü takvada boyut ikilidir. Yani Allah'tan çekinme insanlarla olan ilişkimizdeki kaliteyi belirler. Burada adaletten bir adam kaçabilir. Kaçabildiği kadar kaçabilir. Ama nihayetinde gelip yaslanacağı büyük bir mekanizma var, yargı var, ahiret var. Ama ben şunu söylemek istemiyorum. Yani insanları biz ahirette tehdit etmeyeceğiz. Biz burada haksızlık yapanın bir şekilde karşılığını görmesini istiyoruz. Yani sistem böyle yürür. Ya sadece ahlakla iş yürümez. Hukuk ahlakın zırhıdır. Yani bu böyledir. Bütün dünyada böyle yürür. Onun için din size sadece ahlak buyurmaz. Aynı zamanda kanun da öngörür. Çünkü birbirlerini destekleyeceklerdir. Ama bütün bunlardan bir insan bir yolunu bulup da hukuktan kaçar mı? Kaçar. Örnekler var. Ama bildiğimiz bir şey var. Nihayetinde onun da hesabı görülecektir. Dolayısıyla rıza ve takva kavramlarının çerçevesini bu şekilde hem bireysel hem de bu bireysel olanın topluma rengini aksettirdiği iki ana kurucu kavram olarak tanımlamak mümkün görünüyor.
Evet, aslında ana omurga olarak, omurga iskelet kavramdır olarak çok güzel açıkladınız kavramları değerli, evet, hocam. İlişkileri de birbirinden, birbiriyle tamamen alakadar, hani biri diğerinden farklı değil. Çünkü biri olmazsa diğeri olmaz.
Birbirini besliyor.
Birbirini besliyor, evet, birbirini hem besliyor, dikeyde hem yatayda. Biz de yavaş yavaş son dakikalarımıza doğru giriyoruz değerli hocam. Son cümleleriniz olarak bu iki kavramı topluma nasıl adapte edilebilir ya da insan kendi bireysel olarak bu kavramları onları nasıl yaşatabilir, onlardan bahsedelim.
Yani rıza önce insanın, Muhammed İkbal'i analım küçük, hemen bu kısa dar vaktimizde. Muhammed İkbal diyor ki bir insanın iyi bir insan olduğuna üç şahit lazımdır diyor. Bunlardan birincisi kendinin kendisine şahitliğidir. Ben iyi bir insanım. Vicdan. Vicdan. Karartılmamış bir vicdan insanın yapıp ettiklerinin iyi mi kötü mü olduğunu kendisine söyler.
O şeyde de yazar ya, herkesin polisi kendi vicdanıdır, kendi vicdanıdır diye.
Kendi vicdanıdır.
Polis teşkilatında.
Montaigne'in denemelerde geçer o. Vicdanı içimde ki eli kırbaçlı celladım der. Yani bir kötülük yaptığımda beni mahkemeye götürmeden önce içimde beni kırbaçlar o der. Eğer kararmamış bir vicdan varsa. Birincisi insanın kendi kendine şahitliği. İkincisi başka insanların o insanın iyiliğine şahitliği. Üçüncüsü Allah'ın o insanın iyiliğine şahitliğidir. Dolayısıyla birincisi başkasına soramayabilirsiniz ama gece başınızı yastığınıza koyduğunuzda o gün sizi rahatsız edecek bir iş yaptığınızı düşünüyorsanız
vicdanınız
var ve bu çok iyi bir haber. Rahatsız oluyorsanız, kalkıp evet, azıcık böyle terliyorsanız, ben ne yaptım diyorsanız sizde iş var. O rıza kavramı ve takva kavramı hala içimizde aktif çalışıyor demektir. Oradan bir şeyler çıkar. Ben umuyorum. Dünya, sadece Türkiye için demiyorum, dünyada gerçekten ilişkilere rengini veren anahtar, kurucu kavramlarda bir puslanma, bir sislenme var. Gerçekten var. Dolayısıyla tahakküm kültürü, herkesin bir başkasını kendine benzetme arzusu hem kültür olarak hem farklı düzlemlerde ağırlıklı gidiyor. Bu kavramların biraz daha hayata tutunmasına imkan vermek lazım. Önce başkalarına tahakküm etmeden dinlemeyi bilmek lazım. Ölçebiliriz bunu. Başkalarını ne kadar dinliyoruz, ne kadar biz konuşma arzusundayız. Önce dinlemeyi öğrenerek, çok yargılamadan dinleyerek, bu da haklı olabilir, diyecek bir kültüre erişirsek rıza kavramı azıcık neşvi nema buluyor demektir hayatımızda.
Evliliklerde bile hocam en önemli cümle odur. Razı mısın eşinden?
Ya
değil mi?
Çok iyi, çok iyi. Öyle bir başlangıç. En hayati kuruma evet, rıza evet, kavramıyla başlıyoruz. O da güzel bir örnek oldu.
Evet, evet. Biz de programımızın sonuna geldik. Değerli hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamız bugün bizlerle birlikteydi. Takva kavramını konuştuk, rıza kavramını konuştuk ve bu iki kavramın hem Kur'an'da nasıl geçtiğinden bahsettik hem de birbiriyle olan o kıymetli, o özel ilişkisini aktardık yatayda ve dikeyde. Değerli hocamızın ifadeleriyle bu ilişkiler üzerine değerlendirmelerini aldı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Evet, Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama yarın saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında tekrar sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik izninizi istiyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.